Ayrım 20, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 292, 12. bölüm. Uzun bir uyku çektiğini sanıyordu ama uyanıp da komodinin üzerinde duran saate bakınca topu topu 7 dakikadır uyuduğunu anladı. Çalan telefon uyandırmıştı onu. Rüdberg Malmö'deki bir telefon kulübesinden arıyordu. "Geri dön," dedi Kurt Wallander, "artık orada durup donman gerekmiyor. En iyisi buraya, benim eve gel."
"Neler oldu?"
"Oymuş."
"Kesin mi?"
%100.
"Geliyorum."
Kurt Wallander yataktan zorla kalktı. Her yeri acıyor, şakakları atıyordu. Kahve suyu kaynarken bir cep aynası ve bir tutam pamukla mutfak masasına oturdu. Bir kez daha patlamış olan şişliğin üzerine kompres yapmak için büyük çaba harcadı. Tüm yüzünün mavi ve mor renklere büründüğünü gördü. 43 dakika sonra Rüdberg kapıdaydı. Kahve içerlerken Wallander durumu anlattı.
"Güzel," dedi Rüdberg. "Israrlı çabamızın sonunda istediğimize ulaştık. Şimdi bu domuzları yakalarız. Lund'dakinin adı neydi?"
"Kapı zilindeki isme bakmayı unuttum. Ayrıca onları yakalayacak olan biz değiliz. Bunu Björk yapacak."
"Dönmüş mü?"
"Dün gece gidecekti."
"O halde onu uyandıralım."
"Savcıyı da uyandırsak iyi olur."
Sonra tüm bu işler için Lund ve Malmö'deki meslektaşlarımızla işbirliği için bir plan yapmalıyız. Kurt Wallander giyinirken Rüdberg telefon etti. Wallander, Rüdberg'in hiçbir itiraza fırsat vermeyecek şekilde konuştuğunu duyunca memnun oldu. Annette Broly'nin kocasının şu an ziyarete gelip gelmediğini düşündü. Rüdberg yatak odasının kapısında durmuş, kravatını bağlayan Wallander'e bakıyordu.
"Boksçulara benziyorsun," diyerek güldü. "Canı çıkmış bir boksçu."
"Björk'ü bulabildin mi?"
"Dün akşamı olan biteni anlamaya çalışarak geçirmiş görünüyor. Cinayetlerin en azından birini çözmüş olduğumuzu duymak içini rahatlattı."
"Ya savcı?"
"Hemen gelecek."
"Telefona kendisi mi çıktı?"
Rüdberg şaşkın bir ifadeyle baktı. "Başka kim çıkacaktı ki?"
"Kocası mesela."
"Ne fark eder?"
Kurt Wallander bu soruyu yanıtsız bırakmayı tercih etti.
"Kahretsin, kendimi berbat hissediyorum," dedi bunun yerine.
Gün henüz ağarmaya başlarken dışarı çıktılar. Fırtına yandıran rüzgar hala esiyordu, gökyüzü kara bulutlarla kaplıydı.
"Acaba kar mı yağacak?" diye sordu Kurt Wallander.
"Şubattan önce yağmaz," diye yanıtladı Rüdberg. "Bana öyle geliyor. Ama ondan sonra esaslı bir kış başlar."
Emniyette pazar havası hakimdi. Nore'nin nöbetini Svedberg devralmıştı. Rüdberg ona gece olup bitenleri kısaca özet geçti.
"Şu işe bak," oldu Svedberg'in yorumu. "Bir polis ha?"
"Eski bir polis."
"Arabayı nereye gizlemiş?"
"Henüz bilmiyoruz."
"Yine de %100 mü?" "Öyle sanıyorum."
Björk ve Annette Brolin emniyete aynı zamanda geldiler. 45 yaşındaki Westmanlandlı Björk güneşten bronzlaşmıştı ve bu ona yakışıyordu. Kurt Wallander'in gözünde o orta halli bir İsveç polis bölgesinin ideal polis şefi gibiydi. Cana yakındı, gereğinden fazla zeki değildi ama aynı zamanda da polisin iyi bir itibarının olmasına özen gösteriyordu. Endişeyle bakıyordu Kurt Wallander'e.
"Tanrım, bu halin ne?"
"Dövdüler," diye yanıtladı Kurt Wallander.
"Dövdüler mi, kim?"
"Arkadaşlar, işte şef olursan böyle olur. Gününü gösterirler."
Björk güldü. Annette Brolin ona gerçekten üzülmüş gibi bakıyordu.
"Açıyordur herhalde," dedi.
"İdare eder," diye yanıtladı Kurt Wallander.
Yanıt verirken yüzünü biraz daha diğer yana döndü çünkü dişlerini fırçalamayı unuttuğu geldi aklına. Björk'ün odasında toplandılar. Soruşturma raporu olmadığından Kurt Wallander olayı sözlü anlattı. Björk de Annette Brolin de ona bir dizi soru yönelttiler. Pazar sabahı böyle bir macerayla beni yataktan kaldıran senden başka biri olsaydı tek sözüne inanmazdım, dedi Björk. Sonra Annette Brolin'e döndü. "Onları elimizdekilerle tutuklayabilir miyiz?" diye sordu. "Yoksa önce sadece sorguya mı çekmeliyiz?" Sorgulama sonucunu tutuklama kararına neden olarak gösteririm diye yanıtladı Annette Brolin. Sonra şu Romanyalı kadının Lund'lu adamla karşı karşıya geldiklerinde tanıması da iyi olurdu tabii.
Bunun için mahkeme kararı gerekir ama diye açıkladı Björk.
Evet dedi Annette Brolin ama tesadüfi bir karşılaşma sağlayabiliriz.
Kurt Wallander ve Rüdberg ona merakla bakıyorlardı.
Kadını kamptan buraya getiririz diye devam etti Annette Brolin. Sonra ise orada karşılaşır.
Kurt Wallander başıyla onay verdi. Annette Brolin mevcut kuralların elden geldiğince geniş yorumlanması söz konusu olunca Per Åkerson'dan geri kalır yanı olmayan bir savcıydı.
Peki öyleyse dedi Björk. O zaman Malmö ve Lund'daki meslektaşlarla bağlantıya geçerim. 2 saate kadar da onu enseleriz. Saat 10'da.
Yataktaki kadın dedi Kurt Wallander. Lund'daki ne olacak?
Onu önce buraya getiririz diye açıkladı Björk. Sorgulamaları nasıl paylaşalım?
Ben Rune Bergman'ı istiyorum dedi Kurt Wallander. Rüdberg diğeriyle konuşabilir. Şu hep elma yiyenle.
Saat 3'te tutuklama kararını çıkarırız dedi Annette Brolin. O zamana kadar da evde olacağım.
Kurt Wallander onu giriş salonuna kadar geçirdi. Aslında dün seni yemeğe çıkarmayı düşünüyordum dedi ama araya bu tür şeyler girdi.
Daha çok akşam var diye yanıtladı Annette Brolin. İyi iş çıkardığını düşünüyorum. Adamın o olduğunu nasıl anladın?
Tam emin değildim. Bir histi sadece.
Kapıdan çıkarken arkasından baktı. Birlikte akşam yemeğine çıktıklarından beri ilk kez Mona'yı düşünmediğini fark etti. Sonra her şey hızla gelişti. Hanson pazar uykusundan kaldırılıp Romanyalı kadınla bir çevirmen getirmesi için görevlendirildi.
Meslektaşlarımız pek memnun değiller anlaşılan dedi Björk endişeyle. Meslektaşlarının tutuklanması pek hoş karşılanmıyor. Bu bize karanlık bir kışa mal olacak.
Karanlık demekle neyi kastettin diye sordu Kurt Wallander.
Polise yönelik yeni saldırılar olacak.
Ama adam erken emekli.
Yine de gazeteler her yerde katilin bir polis olduğundan söz edecek. Bu da polise dönük yeni saldırılara yol açacak.
Saat 10'a doğru Kurt Wallander tekrar çuval bezleri ve yapı iskelesiyle donatılmış apartmana gitti. Lund'dan 4 sivil polisi yanına destek almıştı.
Silahları var dedi Kurt Wallander arabada otururlarken ve soğukkanlılıkla infaz yapmış. Yine de her şeyi sakince halledebileceğimizi sanıyorum. Peşinde olduğumuzu hesaplamadığından eminim. Ateşe hazır 2 silah yeterli olacaktır.
Kurt Wallander Üstad'dan ayrılırken yanına görev silahını almıştı. Lund'a giderken yolda bu silahı en son ne zaman kullanmış olduğunu hatırlamaya çalışmıştı. Son kullandığından bu yana 3 yıldan fazla olmuştu. Mosby kıyısındaki yazlık evde barikat kuran kaçak bir tutukluyu yakalamak için kullanmıştı. Şimdi Lund'daki bu binanın önünde arabanın içinde oturuyorlardı. Kurt Wallander bir gece önce sandığından çok daha yükseğe tırmandığını gördü. Düşüşü sonunda gerçekten yere çakılsaydı bel kemiğini kırmış olurdu. Lund emniyeti binayı araştırması için sabah erkenden gazete dağıtıcısı kılığında bir komiser göndermişti.
Her şeyi tekrar gözden geçirelim dedi Kurt Wallander. Arkada merdiven var mı?
Yanında şoför mahallenin yanında oturan polis başını 2 yana salladı.
Arka tarafta iskele var mı?
Hiçbir şey yok.
Polisin verdiği bilgiye göre dairede Walfried Ström adında bir adam oturuyordu. Poliste hiçbir kaydı yoktu. Kimse onun geçimini nasıl sağladığını bilmiyordu.
Saat tam 10'da arabadan ayrılıp yolun karşısına geçtiler. Kapı otomatiği varsa da çalışmıyordu.
Kurt Wallander bir tornavidayla dikkatle kapıyı açtı. ''Biri burada merdivenin başında bekleyecek.'' dedi. ''Sen ve ben yukarı çıkacağız. Adın neydi?''
''Enberg.
Soyadından başka bir adın da vardır.''
''Kalle.''
''Haydi o zaman Kalle.''
Karanlıkta kapalı kapıyı dinlediler. Kurt Wallander tabancasını çıkarıp Kalle Enberg'e başıyla aynı şeyi yapmasını işaret etti. Sonra kapı zilini çaldı. Kapıyı sabahlıklı bir kadın açtı. Kurt Wallander kadını tanımıştı. Yataktaki kadındı bu. Tabancayı arkasına gizledi.
Polis dedi, kocanızı arıyoruz. Walfried Ström'ü.
kırkında gösteren ve yıpranmış bir yüzü olan kadın korkmuşa benziyordu. Kenara çekilerek polis memurlarına yol verdi. Birden karşılarında Walfried Ström belirdi. Üzerinde yeşil bir eşofman vardı. "Polis," dedi Kurt Wallander, "bizimle geliyorsunuz." Yarım ay şeklinde keli olan adam gergin bir ifadeyle baktı. "Neden ki?"
"Sorgulama için."
"Peki neyle ilgili?"
"Bunu emniyette öğrenirsiniz." Wallander yine kadına döndü. "Siz de gelseniz iyi olur," dedi. "Lütfen üzerinize bir şeyler giyin." Karşısındaki adam oldukça sakin görünüyordu.
"Neden olduğunu bilmeden hiçbir yere gelmiyorum," dedi. "Belki önce kimliklerinizi gösterebilirsiniz."
Kurt Wallander sağ elini cebine attığında bir tabancası olduğunu gizleyemedi. Tabancayı sol eline alıp içinde kimliğinin bulunduğu cüzdanını yokladı. O anda Walfried Ström tüm gücüyle Wallander'in üzerine atılıp kafa attı. Kafası daha önce patlayan şişliğin tam ortasına gelmişti. Şiddetle arkaya düştü, tabancası elinden fırladı. Kalle Enberg bir şey yapmaya fırsat bulamadan yeşil eşofmanlı adam kapıdan çıkıp kaçtı. Kadın bağırıyor, Kurt Wallander ise tabancasını aranıyordu. Kendini toparlayıp adamın ardından koşarak merdivenleri indi, aynı zamanda aşağıda pusuya yatmış olan iki polise seslendi. Walfried Ström hızlıydı. Binanın içinde kapıda duran polisin çenesine dirseğiyle bir darbe indirdi. Ström kendini sokağa atarken dışarıda bekleyen adama kapı kanatlarından biri çarptı. Alnındaki kan gözüne aktığı için hemen hemen hiçbir şey göremeyen Kurt Wallander merdiven boşluğunda baygın yatan polise takıldı. Tabancanın takılı kalmış emniyetini açmaya çalıştı, sonra sokağa çıktı. "Hangi yöne kaçtı?" diye seslendi çuval bezlerine dolanmış şaşkın polise.
"Sola," diye yanıtladı.
Koştu. Bir alt geçitte gözden kayboluncaya dek Walfried Ström'ü yeşil eşofmanının içinden seçebiliyordu. Yüzünü silmek için başından beresini çıkardı. Kiliseye gidiyormuş gibi görünen birkaç yaşlı kadın korkuyla kaçıştılar. Alt geçide girdi. Aynı anda tepesinden gürültüyle bir tren geçti. Yine yukarıya sokağa çıktığında Walfried Ström'ün bir arabayı durdurduğunu gördü. Sürücüyü indirip kaçmıştı. O arabadan başka yakında duran tek araç büyük bir hayvan taşıma aracıydı. Sürücüsü otomattan prezervatif almakla uğraşıyordu. Kurt Wallander elinde tabanca kan içinde koşarak yaklaştığında prezervatif paketini bırakarak kaçmaya başladı. Kurt Wallander sürücü koltuğuna tırmandı. Arkasında bir atın kişnediğini duydu. Konta kanatlarını çevirip birinci vitese geçirdi. Önce Walfried Ström'in kullandığı arabayı gözden kaybettiği sandı ama bir süre sonra tekrar görüş alanına girdi. Araba kırmızı ışığı aldırmadan ilerleyip doğrudan kiliseye giden dar bir sokağa saptı. Kurt Wallander arabayı kaybetmemek için vitesle boğuşuyordu. Arkasındaki at kişniyor, Wallander'in burnuna sıcak idrar kokusu geliyordu. Dar bir virajda kullandığı aracın kontrolünü tamamen yitirdi. Araç yol kıyısında duran iki arabaya çarptı. Wallander sonunda aracı tekrar kontrolü altına almayı başardı. Kovalamaca hastaneye doğru yöneldi. Sonra da bir sanayi bölgesinden geçtiler. Kurt Wallander birden araç telefonunu fark etti. Biriyle ağır aracı kontrol etmeye çalışırken diğeriyle polisin numarasını çevirmeye çalıştı. Polis santrali yanıt verdiği anda zor bir virajı almaya çalışıyordu. Telefon elinden düştü, durmazsa bunu başaramayacağını anladı. Bu çılgınlık diye düşündü endişeyle, tam bir çılgınlık. Aynı anda aklına kız kardeşi geldi yine. Tam bu anda aslında Sturup havaalanında kız kardeşini bekliyor olmalıydı. Staffan Storp girişindeki tek yönlü kavşakta kovalamaca son buldu. Walfried Ström kavşağa yarısına kadar girmiş olan bir otobüs yüzünden frene basmak zorunda kaldı. Arabanın kontrolünü kaybedip doğrudan beton direğe çarptı. Yaklaşık 100 metre gerisindeki Kurt Wallander arabadan çıkan alevleri gördü. Öyle bir frene bastı ki araç bankete düşüp yan yattı. Arka kapılar açıldı, iki at dışarı fırlayıp dört nala tarlalara koştu.
Warfieldstrom çarpışma sırasında arabadan dışarı fırlamıştı. Bir ayağı kopmuş, yüzünü cam kırıkları parçalamıştı. Kurt Wallander ona ulaşmadan adamın öldüğünü anladı. Yakındaki binalardan insanlar koşarak yetiştiler. Yolun kenarında arabalar durdu. Birden hala elinde tabancasını tuttuğunu fark etti. Birkaç dakika içinde ilk devriye arabası geldi, hemen ardından bir ambulans. Kurt Wallander kimliğini gösterip devriye arabasından telefon etti. Björk'le konuşmak istediğini söyledi.
''Sorun çıkmadı ya?'' diye sordu Björk. ''Rune Bergman gözaltında, şu anda buraya doğru yolda.'' ''Sorun çıkmadı. Yugoslav kadın da burada çevirmeniyle bekliyor.''
''Onu buradaki hastanenin morguna gönder.'' dedi Kurt Wallander.
''Ne yazık ki artık bir cesetle yüzleşmesi gerekecek. Ayrıca o Romanyalı.''
''Kahretsi, neler diyorsun?'' diye sordu Björk.
''İşte aynen söylediğim gibi.'' diye yanıtladı Kurt Wallander ve konuşmaya son verdi.
Aynı anda atlardan birinin dört nala yaklaştığını gördü. Harikulade bir beyaz attı bu. Aklından daha önce hiç böylesine güzel bir at görmediği geçti. Üstad'a vardığında Warfieldstrom'un öldüğü haberi etrafa çoktan yayılmıştı. Adamın karısı olduğu yere yığılmış, doktor kadının sorgulanmasını bir süre için erteletmişti. Rune Bergman her şeyi itiraz etmişti. Kendi arabasını çalıp sonra da yok etmemişti. Hage Holm'e gitmemişti. Aynı gece Warfieldstrom'le buluşmamıştı. Bir an önce tekrar Malmö'ye gönderilmek istiyordu.
''Ne pis bir sıçan!'' dedi Kurt Wallander. ''İşini bitirmezsem ben de ne olayım?''
''Öyle bir şey yok!'' dedi Björk. ''Lund'daki şu çılgın takip yeterince huzursuzluğa neden oldu zaten. Hazır bekleyen dört polisin nasıl olup da silahsız bir adamı sorgulamaya getirmeyi beceremediklerini anlamıyorum. Hem acaba farkında mısın, atlardan birine çarpmışlar. Adı Süpernova'ymış. Sahibi beygirine 100.000 kron değer biçti.''
Kurt Wallander içinde kabaran öfkeyi hissetti. Şu anda desteğe ihtiyacı olduğunu Björk neden anlamıyordu? Hele bu saldırgan suçlamalara hiç katlanacak durumda değildi.
''Şimdi önce Romanyalı kadının kimlik teşhisini bekleyeceğiz.'' dedi Björk. ''Benden başka kimse televizyon ve basınla konuşmayacak.''
''Bundan şüphen olmasın.'' diye karşılık verdi Wallander.
Rüdberg'le birlikte odasına giderek kapıyı kapattı.
''Nasıl göründüğünün farkında mısın?'' diye sordu Rüdberg.
''Tanrı'ya şükür değilim.''
''Kız kardeşin aradı. Martinson'dan havaalanına gidip onu almasını istedim. Onu unuttuğunu sandım. Sen vakit buluncaya kadar Martinson onunla ilgilenecek.''
Kurt Wallander minnetle başını salladı. Birkaç dakika sonra Björk telaşla içeri daldı. ''Kimlik teşhisi işe yaradı.'' dedi. ''Aradığımız katili bulduk.''
''Kadın onu tanıyabildi mi?''
''Tereddüt etmeden, elma yiyen adammış.''
''Kimmiş?''
''Warfieldstrom kendisini iş adamı olarak tanıtırmış.'' diye yanıtladı Björk. ''47 yaşında. Stockholm'daki istihbarat istediğimiz bilgileri vermekte gecikmedi. Warfieldstrom daha 60'lı yıllardan beri aşırı sağ gruplarla takılıyormuş. İlk olarak kendilerini Demokratik İttifak olarak adlandıran bir grupta, sonra daha militan gruplarda bulunmuş.'' Ama birden soğukkanlı bir katile dönüşmüş olmasını belki Rune Bergman anlatabilir ya da karısı.
Kurt Wallander ayağa kalktı. O halde Bergman'ı sorgulayacağız dedi.
Üçü birlikte Rune Bergman'ın sigara içtiği odaya geçtiler. Sorgulamayı Kurt Wallander yürüttü. Doğrudan hücuma geçti.
''Geçen gece ne yaptın biliyor musun?'' diye sordu.
Rune Bergman ona aşağılarcasına baktı.
''Nereden bileyim?''
''Seni Lund'a kadar takip ettim.''
Kurt Wallander kısa bir an adamın yüzünde bir değişme gördüğünü sandı.
''Seni Lund'a kadar takip ettim.'' diye tekrarladı Kurt Wallander bir kez daha ve Warfieldstrom'un oturduğu apartmanın iskelesine tırmandım. Silahını bir başkasıyla değiştirdiğini gördüm. Warfieldstrom öldü ama bir görgü tanığı onu Hage Holm katili olarak teşhis etti. ''Tüm bunları ne diyorsun?''
Rune Bergman hiçbir şey söylemedi. Bir sigara daha yakarak boşluğa baktı.
''Şimdi hepsini yeni baştan tekrar gözden geçirelim.'' dedi Kurt Wallander. ''Her şeyin nasıl olup bittiğini biliyoruz. Açıklanması gereken sadece iki şey var.
Birincisi arabana ne yaptığınız, diğeri de bu Somalili'yi neden vurdunuz? Rune Bergman suskunluğunu sürdürüyordu.
20. ayrımın sonu. Sayfa 306.